Ayrım 12.
Diyelim ki öğretmen Ayşe Hanım'ın kafasındaki öğretmen ve anne rolleri arasında belirgin bir sınır bulunmuyor olsun ve bu iki rol birbirine bulaşsın. Bu durumda Ayşe öğretmen okulda akılcı davranan bir öğretmen olmak yerine yumuşak kalpli bir anne olup öğrenciler sıkılmasınlar diye az şeyi öğretir, üzülmesinler diye de herkesi geçirir. Ayşe öğretmen evinde çocuğuna yönelik davranışlarında da benzeri karışıklık yaşayabilir. Yani kısacası Ayşe öğretmen, öğretmenlik ve annelik rollerini birbirine karıştırıyorsa, okulda anne gibi öğretmen, evinde ise öğretmen gibi anne olur. Oysa bu iki rolü karıştırmadan, okulunda gerektiği zaman öğretmen, gerektiği zaman öğrencilerini koruyan bir anne olabilirdi. Benzer şekilde evinde de çocuğuna karşı gerektiğinde annelik, gerektiğinde ise öğretmenlik yapabilirdi. Sanırım bazı ilkokul öğretmenlerimiz kendilerini, daha çok da çocuklarını rol bulaşmasından koruyabilmek için onları kendi sınıflarında okutmamayı tercih etmektedirler. İnsanlarımızın sahip oldukları bazı rolleri birbirine bulaştırdıklarına sıklıkla tanık oluruz. Rollerini birbirine bulaştıranlar, kendileri gibi davranmayanları gördüklerinde ise hayrete düşerler. Örneğin, kendi mesleğini icra etmek için gereken rol ile akrabalık ilişkilerini birbirine karıştıran bir kişiyi düşünelim. Adı Hasan Bey olsun bu kişinin. Hasan Bey'in bir bakanlıkta görevli olan Orhan Bey adlı bir de komşusu bulunsun. Bu iki komşu ailece görüşüyor ve çok iyi geçiniyor olsunlar. Devlet dairesinde bir işi olduğunda Hasan Bey'in aklına hemen komşusu Orhan Bey gelecektir. Hasan Bey, Orhan bu işi yapar diye düşünür. Gel gelelim, kurallara aykırı olduğu için Orhan Bey komşusunun işini yapmazsa Hasan Bey bu durumu muhtemelen anlayışla karşılamaz. 40 yıllık dostunun nasıl olup da kendisini reddettiğine bir türlü anlam veremez. Yazıklar olsun, ben de onu dost bilirdim der. Oysa Orhan Bey komşusuna ihanet etmemiştir. Yalnızca iş yerindeki rolü ile komşuluk rolünü birbirine bulaştırmamaktadır. Hasan Bey'e göre ise Orhan Bey kurallara aykırı olduğu için başkalarının benzeri isteklerini reddedebilir. Ancak komşunun işini hemen halledivermelidir. Bazen mağazadaki tezgahtarın bir malın fiyatını söylerken sizin için nokta nokta lira dediğine tanık olur müşterilidir. Tezgahtar bu davranışıyla alıcı satıcı ilişkisi ile dostluk ilişkisini birbirine bulaştırmaya çalışmaktadır. Böyle bir bulaşma ilk bakışta gönül alıcı olsa da sonuçta müşterinin aleyhine olacaktır. Dilimizdeki dostluk başka, alışveriş başka deyişi sanırım farklı rolleri birbirine karıştırma tehlikesine dikkat çekmektedir. Rol katılığı. Bir insanın sahip olduğu iki rolü birbirine karıştırmasına rol bulaşması adını vermiştik. Eğer bir kişi belli bir rolünü kendisine ait pek çok role bulaştırıyorsa, yani fazlaca benimsediği bir rolü hemen her ortamda sergiliyorsa bu durumu rol katılığı olarak adlandırmak istiyorum. Diyelim ki öğretmen Necmi Bey her yerde her zaman öğretmen rolünü sergiliyor olsun. Okulda öğretmenlik yapsın, belediye otobüsünde kurallara uymayanları uyararak öğretmenlik yapsın, pazarda müşterilere kibar davranmayan pazarcıya nasıl konuşması gerektiğini öğretsin, evde de karısına ve misafirlerine karşı yine öğretmen rolünü sürdürsün. Bu durumda Necmi Bey'in rol katılığı içinde bulunduğunu ileri sürebiliriz. Necmi Bey, gereken durumlarda öğretmen rolünden çıkıp başka rollere giremiyorsa, çevresindeki insanlarla zaman zaman çatışabilir. Necmi Bey'in okulda öğretmen rolünü sergilemesi, hatta belli durumlarda sokakta birilerine bir şeyler öğretmesi uygun olabilir. Fakat her zaman, her yerde, özellikle evinde karısına karşı sıklıkla öğretmen rolü oynaması sorun yaratacaktır. Örneğin karısı bir gün sinirlenerek, "Ben senin öğrencin değilim," diyebilir. Toplumumuzda rol katılığının oldukça yaygın olduğunu sanıyorum. Bence bu konuda ilginç bir örnek de var. Bu örnek bazı vatandaşlarımızın, galiba sayıları pek az da değil, tiyatro ve sinema sanatçılarına bakış açılarıdır. Sizlere Susuz Yaz filminin unutulmaz aktörü Erol Taş'tan televizyonda dinlediğim bir olayı aktarmak istiyorum. Eski filmleri pek fazla bilmeyen genç arkadaşlarım için belirteyim. Erol Taş pek çok Türk filminde kötü adam rolüne çıkmıştır. Olay şöyle. Film çekimi için gittikleri bir kasabada Erol Taş fakir bir çocuğa bir boyacı sandığı satın alıp hediye etmiş. Bunu duyan kasabalı Erol Taş'ın etrafına toplanmış ve Abi biz seni kötü adam bilirdik. Meğer sen ne iyi insanmışsın demişler. Bence vatandaşların bu davranışları onların rol katılığı içinde bulunduklarını göstermektedir. Kendi yaşamlarında muhtemelen rol katılığı içinde bulundukları için başka insanların, bu arada Erol Taş'ın da, yaşamında birden fazla rol bulunabileceğini düşünememektedirler. Filmlerde kötü adam rolü oynayan Taş'ın yaşamında tek bir rol olduğunu, her zaman her yerde bu rolü oynadığını sanmaktadırlar. Oysa sanatçı filmlerinde bazen kötü adam, bazen de iyi adam rolüne çıkabilir. Özel yaşamında ise daha başka rolleri sergileyebilir. Rol katılığı içinde bulunan izleyiciler bu gerçeği fark edememektedirler. İzleyicilerin rol katılıklarını sanatçılara yansıtmaları sadece Erol Taş örneğinde görülmez. Ülkemizde tiyatronun başladığı yıllarda oyunda kötü adam rolüne çıkan sanatçının bazen arka kapıdan kaçırılması gerekirmiş. Çünkü izleyiciler bu oyuncuyu dövmek için ön kapıda beklerlermiş. Sokakta sanatçının yakasına yapışan bazı kişiler ise oğlanla kızın evlenmelerine niçin izin vermiyorsun gibilerden hesap sorarlarmış. Sinema tiyatro izleyicisinin yukarıda belirtilen tepkilerini kendilerini oyuna fazlaca kaptırmışlar şeklinde yorumlamak doğru olmaz. Bence bu tür tepkiler ortaya koyan izleyiciler kendi yaşamlarında rol uyumu konusunda güçlük çekmektedirler. İçinde bulundukları rol uyumsuzluğundan ötürü zaman zaman kendilerine ait rolleri birbirine bulaştırmakta, ayrıca rol katılığı sergilemektedirler. Böyle olunca da bu durumu genelleyerek başka insanların da benzer durumda olmaları gerektiği sonucunu çıkarmaktadırlar. Kanımca o eski Türk filmlerinin yapımcıları izleyicideki rol katılığını sezinledikleri için sinema sanatçısının adını bazen oyun içinde de aynen muhafaza etmişlerdir. Söz gelişi Hülya Koç Yiğit'in canlandırdığı kahramanın adı da Hülya olmuştur. Bu iyi bir yöntemdir. Aksi halde bazı seyircilerin kafası karışırdı. Eğer Hülya Koç Yiğit'in filmde canlandırdığı kahramanın adı Ayşe olsaydı, muhtemelen bazı seyirciler, "Yahu bunun adı Hülya, burada nasıl Ayşe olmuş?" diyeceklerdi. Film yapımcıları bu tür bir sıkıntıyı önlemek ve belki de izleyici kitlesini kaçırmamak için zaman zaman sanatçıların adlarını filmlerin içinde aynen kullanmayı tercih etmişlerdir. Oyun icabı adını değiştirmeye hakkı olmayan sanatçının rolünü değiştirmeye de hakkı yoktur. Örneğin her zaman iyi anne, iyi dost rollerinde izlediğimiz değerli sanatçı Hülya Koçyiğit'in kötü anne rolüne çıkması mümkün değildir. Sonuç olarak sanatçıların rollerinin, hatta adlarının değişmesini yadırgayan belli bir izleyici kitlesinin rol uyumsuzluğu, özellikle rol katılığı içinde bulunabileceği görüşündeyim. İzleyicilerin bu özellikleri ise onları ancak alabildikleri kadarını vermeye niyetli film yapımcılarının gözünden kaçmamıştır. Niteliği ne olursa olsun, rol uyumsuzluğu yaşayan kişiler gerek kendi içlerinde, gerekse diğer kişilerle olan iletişimlerinde bir takım çatışmalar yaşarlar. Bu çatışmalar bazen Erol Taş örneğinde gördüğümüz gibi komik olabilir. Ancak genelde rol uyumsuzluğundan kaynaklanan kişi içi ya da kişiler arası çatışmalar insanlara acı verir ve onların çevrelerine uyumlarını güçleştirir. Rol uyumsuzluğunu yukarıda bir tür beceri eksikliği olarak tanımladık. Bu durumda söz konusu beceri eksikliğini uygun eğitim, terapi programlarının uygulanması yoluyla giderebiliriz. Rol uyumsuzluğu ile ilgili son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu bölümde ortaya koyduğum rol bulaşması ve rol katılığı kavramları Minucci'nin aile terapisi ile ilgili yaklaşımını hatırlatır niteliktedir. Minucci'ne göre ailede karı koca, anne baba ve kardeşler olmak üzere 3 alt sistem vardır. Bu alt sistemler arasındaki sınırlar yeterli düzeyde belirgin olmazsa, yani fazlaca katı ya da geçirgen belirsiz olursa, ailede bir takım sorunlar ortaya çıkar. Minucci 1974, Fışılıoğlu 1992. Rol çatışmaları. Rol uyumsuzluğundan ayrı olarak kişiler, rollerin niteliğinden kaynaklanan bir takım çatışmalarda yaşayabilirler. Sarbin ve Alen 1968, Roloff 1987. Söz konusu rol çatışmalarını, kişilerin rollerle çatışması ve kişilerin rollerden ötürü birbirleriyle çatışmaları şeklinde iki ana sınıfa ayırabiliriz. A. Kişi rol çatışması. Bazı durumlarda belli bir rolü, rolleri üstlenmesi beklenen kişi ile bu rol, roller arasında uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Söz konusu uyuşmazlıkları üç grupta toplayabiliriz. 1. Yeteneklerine ve ilgilerine uygun olmayan bir rolü üstlenmek zorunda kalan kişi ile Bu rol arasında uyuşmazlık ortaya çıkar. Örneğin rolün gerektirdiği performans, kişinin o konudaki performansının altında ya da üstünde olursa bu tür bir uyuşmazlık yaşanır. Söz gelişi yüksek tahsil yaparak belli bir meslek edinen bir kişi, mesleğine uygun bir iş bulamadığı için daha az eğitim gerektiren bir işe girerse huzursuzluk duyacak, iç çatışması yaşayacaktır. Ya da bir başkası araya adamlar koyarak, tavassut yoluyla, sahip olduğu yeteneğin üzerinde yetenek gerektiren bir işe girmişse yine huzursuzluk duyacaktır. Yeteneklerine ve ilgilerine uygun olmayan bu tür işlerde çalışanlar, bir süre sonra kendi içlerinde yaşadıkları çatışmalara ek olarak, iş yerlerindeki diğer insanlarla da çatışmaya başlarlar. Örneğin yeteneklerine uygun olmayan bir işte çalışan bir memur, bir süre sonra içindeki öfkeyi kendisine başvuran vatandaşlara yansıtmaya, onlara aksilik etmeye başlayabilir. 2. Bir kişinin sahip olduğu roller birisiyle çatışıyorsa, bu çatışmayı algılayan kişi iç çatışması yaşayabilir. Bu çatışma ise giderek kişiler arası çatışmaya dönüşebilir. Örneğin çalışan bir kadın, iş yerinde kendisinden beklenen roller ile evinde ev kadını olarak üstlenmesi gereken roller arasında bunalabilir. Zaman zaman para kazandığı iş ile evinin işleri arasında tercih yapmak zorunda kalabilir. Bu durum ise doğal olarak kadının gerginliğini ve çevresiyle çatışma ihtimalini arttıracaktır. Araştırmalar, ev-iş yeri ikileminin çatışmaları arttırdığını, özellikle iş yerindeki çatışmaların ailedeki çatışmaları etkilediğini göstermektedir. Higgins ve Duxbury 1992. Kişiler icra etmekte oldukları meslek içinde farklı rolleri aynı anda üstlenmek zorunda kaldıkları zaman da yine bir çatışma yaşayabilirler. Örneğin bir askeri doktor, önce doktor sonra asker mi, yoksa önce asker sonra doktor mu olacağı, sonuçta bu iki rolü ne şekilde bağdaştıracağı konusunda kanunları, etik kuralları ve kişisel düşüncelerini dikkate alan orta bir yol bulmak zorundadır. 3. Her insanın bir benlik kavramı vardır. Benlik kavramı, kişinin kendisine ilişkin algılarının tutarlı bir bütünlük oluşturmasıyla ortaya çıkar. Benlik kavramınızın ne olduğunu anlayabilmeniz için nasıl bir insan olduğunuzu tanımlamanız yeterlidir. İnsanların üstlendikleri rollerin benlik kavramlarına uygun olmaması durumunda kişi rol çatışması ortaya çıkabilir. Eğer kendinizin hareketli, canlı, açık hava sporlarına düşkün bir insan olarak tanımlıyorsanız, bütün gün masa başına oturmanızı gerektiren bir iş muhtemelen benlik algınıza ters düşecektir. İnsanların benlik kavramları onların meslek seçimlerini etkiler. Bir kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa büyük bir ihtimalle bu tanıma uygun bir meslek seçecektir. Kuzgun 1988. Benlik kavramı ile meslek tercihi seçimi arasındaki ilişkiler ülkemizde ve başka ülkelerde yapılan pek çok araştırmada ele alınmıştır. Bunlardan birisinde ülkemizde bir grup üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada öğrencilerin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasında anlamlı bağdaşım bulunmaktadır. Öner 1982. B. Rollerden kaynaklanan kişiler arası çatışmalar. Evlerde ya da iş yerlerinde insanlar üstlendikleri rollerden ötürü birbirleriyle çatışmaya girebilirler. Örneğin bir işi birlikte yapmak zorunda olan iki kişi, bu işin bazı bölümlerinin kendi işleri olmadığını, diğer kişi tarafından yapılması gerektiğini ileri sürerler. Söz gelişi bir resmi dairede, elindeki evrakla iki masa arasında gidip gelen bir vatandaş, muhtemelen memurlar arasındaki rol çatışmasının kurbanıdır. İki memur da bu işin kendi görevleri olmadığını düşünüyor olabilirler. Evlerde de karı kocanın kendi rolleri olarak algılamadığı işler ortada kalır. Bazen de kişiler kendi rol alanları içinde tanımadıkları bazı işleri birbirleriyle paylaşmak istemedikleri için çatışırlar. Yani bu benim işim değil diyenlerin aksine birbirlerine sen karışma mesajını verirler. Evlerde bazı annelerin mutfaklarına başkalarını sokmak istememelerinin nedeni bardakları korumaktan çok kendi rollerini koruma isteği olabilir. İşbirliği yapmak zorunda olan kişilerden birisinin performansının diğerinin beklentisinden düşük olması durumunda da çatışma ortaya çıkabilir. Mesai arkadaşları birbirlerinden işleri hep benim üstüme yıkıyorsun diye yakınabilirler. Evlerde ise kadınlar yemek hazırlanırken eşlerinin payına yalnızca gazetenin ve televizyonun düşmesinden yakınırlar. Roller ile ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları arasında ilişki, yeni bir rol modeli. Bu bölümde roller başlığı altında insanların mesleki ve sosyal olmak üzere bir takım roller üstlendiklerinden söz ediyoruz. Daha önceki bölümlerde ise her insanın ana baba, yetişkin ve çocuk olmak üzere üç benlik durumu bulunduğunu belirtmiştik. Her ne kadar yaygın olarak benlik durumları, ego state adı veriliyorsa da ana baba, yetişkin ve çocuk tavırlarının aslında birer rol olduğunu ileri sürebiliriz. Böyle olunca genelde sözü edilen roller ile transaksiyonel analiz kapsamındaki roller, benlik durumları arasında bir ortak nokta bulmak gerektiği kanısındayım. Bence bu konuda ortak noktaya söz konusu iki grup rolü birleştiren bir model ile ulaşabiliriz. Şekil 23'te görülen modele toplumsal ve bireysel roller modeli, TBRM adını vermek istiyorum. Şekil 23'te görülen modelin anlamı kısaca şudur. Her insan yaşamında bir takım mesleki ve sosyal roller üstlenir. Bunların tümüne birden toplumsal roller adını veriyoruz. Toplumsal roller kişi henüz dünyaya gelmeden önce toplumda mevcuttur. Yani başkaları tarafından tanımlanmıştır. Söz konusu toplumsal rollere talip olan kişilerden bu rollerin mevcut tanımlarına uygun davranmaları beklenir. Fakat kişiler aynı zamanda bu rolleri kendi üsluplarıyla sergileme özgürlüğüne de sahiptirler. Her bir kişinin üslubunu belirleyen şey, o kişinin ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini, benlik durumlarını kullanma şeklidir. Yani bir kişi herhangi bir toplumsal role uygun davranırken, aynı zamanda ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinden birisini ya da birkaçını da birlikte kullanır. Şekil 23'teki modele ilişkin bir örnek, şekil 24'te görülmektedir. Şekil 24'te görülen örneği şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki şekilde görülen roller Ahmet Bey'e aittir. Ahmet Bey'in mesleği ise öğretmenliktir. Ahmet Bey öğretmenlik rolünü sergilerken ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinden birisini ya da birkaçını birlikte kullanabilir. Örneğin koruyucu ana baba tavrı sergileyerek öğrencilerine kol kanat gerebilir. Ya da eleştirici ana baba tavrıyla onları azarlar, öğütler verir. Ahmet Bey yalnızca çocuk rolü oynayarak da öğretmenlik rolünü sürdürebilir. Söz gelişi şaka yaptığında ya da spontan bir örnek verdiğinde çocuk rolünde bir öğretmen olacaktır. Öğretmen rolünü sadece yetişkin rolü oynayarak sürdürmesi de mümkündür. Eğer sadece yetişkin rolü sergilerse bir bilgisayar gibi davranır. Kitaptan öğrendiklerini sınıfta tekrarlar, öğüt vermez, şaka yapmaz, muhtemelen yüzü de gülmez. Ya da ana baba ve çocuk rollerini birlikte sergiler. Diyelim ki öğrencilerine karşı ana baba rolü, okul müdürüne karşı ise çocuk rolü oynar. Ahmet Bey'in ana baba ya da çocuk rollerini yetişkin rolüne bulaştırması da mümkündür. Örneğin öğrencilerine acıdığı için hak etmeyenlere de geçer not verebilir. Bu konuda son ve önemli bir seçenek kalmaktadır. Bu da Ahmet Bey'in yetişkin rolünün benlik durumunun koordinatörlüğü altında ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli biçimde kullanmasıdır. Eğer böyle olursa Ahmet Bey'in öğretmenlik rolü ile kişisel rollerinin yani ana baba, yetişkin ve çocuk rollerinin ideal biçimde bağdaştığını düşünebiliriz. Öğretmenlik rolü ile ilgili yukarıda sıraladığım seçeneklere sinemadan, romandan üç örnek vermek istiyorum. Hababam Sınıfı, Ölü Ozanlar Derneği ve Çalı Kuşu. Kanımca Hababam Sınıfındaki Mahmut öğretmen, yaramaz öğrencilerin karşısında bazen cezalandırıcı, bazen de koruyucu ana baba rolü oynamakta, fakat üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanmamakta, özellikle öğrencileriyle yetişkin yetişkine iletişime girmemektedir. Ölü Ozanlar Derneği, dipnot, Ölü Ozanlar Derneği adlı filmin senaryosuna kaynak oluşturan roman Türkçe'ye çevrilmiştir. Kleinbaum 1993, çeviren Alioğlu. Adlı filmdeki öğretmen Bay Keating ise üç kişisel rolünü dengeli şekilde kullanabilmektedir. Ana babadır çünkü öğretmek istemektedir. Çocuktur çünkü spontandır. Yetişkindir çünkü akılcıdır ve yaratıcılığı ile öğretme isteğini etkin bir şekilde bağdaştırabilmekte. Ayrıca öğrencileriyle yetişkin yetişkine bir iletişim kurabilmektedir. Çalı Kuşu adlı romanda, Güntekin 1957 ve aynı adı taşıyan filmde ise Feride öğretmenin kişisel rollerini kullanma açısından Mahmut öğretmen ile Bay Keating arasında bir yerlerde bulunduğunu düşünüyorum. Feride öğretmen belki sınıfta Keating kadar yaratıcı değildir. Fakat yetişkin rolünün denetimi altında ana baba ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanabilmektedir. Öğretmen Ahmet Bey ile ilgili örneğimize devam edelim. Ahmet Bey, öğretmenlik rolü gibi diğer rollerini de ana baba, yetişkin ve çocuk rolleriyle birlikte sergileyecektir. Örneğin evinde çocuğunun karşısında toplumsal rollerinden birisi olan baba rolünü ana baba tavrı içinde sürdürecektir. Söz gelişi otoriter bir baba olacaktır. Ahmet Bey, çocuğu ile oyun oynayarak ya da şakalaşarak aynı baba rolünü çocuk tavrı içinde de sürdürebilir. Bir başka söyleyişle çocuk rolünde bir baba olabilir. Ahmet Bey kimi zamanda kendi annesinin ve babasının karşısında toplumsal rollerinden birisi olan evlat rolünü oynayacaktır. Evlat rolünü oynarken de bazen annesine ve babasına karşı ana baba tavrı takınacak, örneğin onlara duygusal açıdan destek olacaktır. Bazen yetişkin rolünde bir evlat olarak onlarla karşılıklı oturup sohbet edecek, kimi zaman da çocuk rolündeki bir evlat olarak onlara akıl danışacaktır. İnsanlar toplumsal rolleriyle kişisel rollerini bağdaştırmakta güçlük çektiklerinde, gerek kendi içlerinde, gerekse kişiler arası iletişimlerinde çatışma yaşayabilirler. Sosyal ve fiziksel çevre. Sosyal ve fiziksel çevre, insan davranışlarını etkileme gücüne sahiptir. Yapılan araştırmalar, aynı kişinin ya da belli bir grubun farklı çevrelerde farklı davranışlar sergilediğini ortaya çıkarmıştır. Barker and Gump, 1964. Okul büyüklüğünün öğrenci yaşamına olan etkisini ele alan incelemesinde Gür Kaynak, 1980, büyük ve küçük okullardaki öğrenciler arasında okuldaki ders dışı etkinliklere, kol faaliyetlerine katılma açısından farklılık bulunduğunu belirtmektedir. Sosyal ve fiziksel çevre ile kişilerin davranışları arasında bir takım paralellikler bulunması, çevre ile kişiler arası iletişim arasında da paralellik bulunduğu anlamına gelmektedir. İçinde yaşanılan sosyofizik çevre, kişiler arası iletişimleri ve dolayısıyla çatışmaları etkileyebilir. Örneğin Roche ve arkadaşları, 1960, erkek çocukların yarışma rekabet gerektiren oyun alanlarında diğer alanlara oranla daha fazla çalıştıklarını, hatta düşmanca davranışlar sergilediklerini saptamışlardır. Konuya ilişkin araştırmalardan edindiğimiz bilgilerin yanı sıra günlük yaşamdaki gözlemlerimizden de aynı insanların farklı ortamlarda farklı davranışlar sergilediklerini biliriz. Örneğin, annesinin evde birkaç dakika sessiz oturtamadığı bir çocuk, okula başladığında sınıfta bir ders boyunca sessiz oturabilir. Ya da bir yetişkin, kendisine bacaksız diyen bir dostuna hiç kızmaz. Fakat ters yönlü yolda araba kullanırken karşıdan gelen şoförün "seni bacaksız seni" demesine fena halde sinirlenir. Galiba "yemeğin kabı değişince tadı da değişir" deyişinde de ifade edildiği üzere farklı ortamlarda olayları farklı algılar, farklı tepkilerde bulunuruz. Yalnızca sosyal çevreyi ya da fiziksel çevreyi ele alarak inceleme konusu yapmamız mümkündür. Ancak bu ikisini birlikte ele almak daha doğru olacaktır. Çünkü insanları etkileme açısından sosyal çevre ve fiziksel çevre birbirlerinden ayrılamayacak bir bütündür. Gestalt psikolojisinde de bu iki çevrenin ve onlar içinde anlam kazanan insan davranışlarının bir bütün olduğu savunulur. Tıpkı fizikte zamanın ve mekanın birbirlerinden apayrı iki şey olmadığını anlamış bulunduğumuz gibi, sosyofiziksel çevrenin insan davranışlarıyla bir bütünlük oluşturduğunu da artık biliyoruz. Sosyal ve fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki ortaklaşa etkisini pek çok alanda, örneğin kalabalık ya da sosyometrik tercihler alanında inceleme konusu yapabiliriz. Kalabalık ortam gerek hayvanlar gerekse insanlar üzerinde bir takım olumsuz etkiler yaratır. Örneğin dar alanlara yerleştirilen hayvanların saldırganlık düzeylerinde artış görülür. Calhoun, 1962. Kalabalığın insan üzerindeki etkisi de bir takım metodolojik güçlüklere rağmen incelenmiştir. Kalabalık ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanların birbirleriyle çatışma ve fiziksel hastalıklara yakalanma düzeylerinde artış görülür. Zulnik ve Altman, 1972, Gür Kaynak ve Lecomte, 1977, Baron ve Byron, 1987. Sosyometride ve psikodramada, dipnot, sosyometrinin ve onun uzantısı olan psikodramanın kurucusu Moreno'dur. 1953-1963, çeviren Köşe Mihal.